İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Müslümanların güzel ahlakı ve Kur'an'da tebliğ konularında sohbet edeceğiz.
İnşallah.
Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben bir ayetle başlamak istiyorum inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Benim görevim yalnızca Allah'tan olanı ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve onun elçisine isyan ederse, İçinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır. Cin suresinde 23. ayet inşallah.
İnşallah. Allah ayetinde peygamberimize söylüyor. Benim görevim dini tebliğ etmektir diyor. Bütün peygamberler dini tebliğ etmekle görevli olarak Allah yarattı. Müslümanların da üzerlerindeki sorumluluk dini tebliğ etmek. Dini tebliğ etmek İslam'ı, güzel ahlakı tüm topluma, bulunduğu bölgedeki kişilere anlatmak ve şu anda ahir zamandayız. Ahir zamanda Allah bize çok fazla nimet veriyor. Teknolojinin çok geniş imkanları var. Bu imkanları kullanarak belki önceki dönemlere göre çok daha geniş çaplı bir tebliğ yapma imkanımız var. Bunu çok iyi kullanma imkanımız var. Dolayısıyla üzerimizdeki sorumluluk da çok fazla. Bir de ahir zamanın şöyle bir özelliği var. Allah'a inancın dünya çapında inançsızlığın, Allah'ı inkar etmenin dünya çapında yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Tarihte hiçbir dönemde bu zamanda olduğu kadar Allah'ı reddeden bir felsefe, bir ideoloji dünya çapında bu kadar hakim olmamıştı. Bunun sebebi de Darwinist ideolojinin tüm dünyaya hakim olması. Önceki çağlarda bu kadar teknoloji, haberleşme, İletişim çok yaygın olmadığı için belki inkarcılık bu derece dünya çapında yayılamıyordu. Ama şu anda internete birisi Allah'ı inkar eden kendince haşa bir yazı yazdığında onun etkisi çok geniş çaplı oluyor. Bütün dünya yayılıyor. Örneğin Amerika'da bir kişi yazı yazıyor. Avrupa'da, İngiltere'nin bir köşesinde, Yeni Zelanda'da, dünyanın her yerinde bir kişi sadece internette, evinde, tabletinde, cep telefonunda onu açarak okuma imkanına sahip oluyor. O yüzden buna karşı, bu dinsizliğe karşı dini tebliğ de çok önemli. Ve bu etkili yöntemi Müslümanların kullanması da çok önemli. Bu yüzden hani ben ne yapabilirim demek değil, Allah'ın verdiği imkanları en iyi şekilde Müslümanın kullanarak dini tebliğ etmesi üzerinde çok büyük bir sorumluluk, bir farz vazife. Hiç kimsenin ben ne yapabilirim diye düşünmemesi gerekiyor. İnternete tek bir cümle Allah'ı sevdirecek, Allah'ı anlatacak tek bir cümle yazmak, kim bilir onun kimlere ulaşabileceğini hiçbirimiz tahmin etmeyiz. Bugün hocamız da yayında anlattı. Hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor. Her zaman ümit var olmak gerekiyor. İnsanların tepki vermemesi, bizi bir yılgınlığa kaptırmaması gerekiyor. Bilakis her zaman şevkle, bu şevki hiç yitirilmemesi gerekiyor. Çünkü hiç belli olmaz. Allah kaderde her şeyi hayırla, belli bir zaman içerisinde yaratıyor. Bugün yazılan bir kelime, belki bundan, hocamız da bugün söyledi, belki bundan 10 yıl sonra etkileyici olabilir. Yazılan bir kitap, yazılan bir makale 5 yıl sonra, belki birkaç ay sonra etkileyecek olabilir. Ama önemli olan bizim orada Allah'ın bize verdiği sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmek. Bunun için asla zaten karşılık beklenmez. Karşılık beklemeden inşallah ümit ederek Allah'tan, insanların kalplerinde güzel bir etki oluşturur, imanlarına vesile olur diye ümit ederek asla yılmadan bir Müslümanın ömrünün son anına kadar Allah'ı sevdirmek için, Allah'ın dinini anlatmak için, Allah'ın dininin dünya üzerinde hakim olması için çok hırslı olması gerekiyor. Çok istekli, çok şevkli olması gerekiyor inşallah.
Yaşadığımız dönemde çok fazla imkan var.
Evet. İnternetten tek bir cümle yazdığımızda dünyanın her yerine yayılıyor. Bu da doğal olarak hepimizin sorumluluğunu daha çok arttırmış oluyor. İmkanlar hem çok kolaylaştıran bir şey. Mesela internetin olması, değil mi? Televizyonların olması. İnsan buradan mesela herhangi bir kuruluşa direkt bir mektup bile yazsa hemen düşüncesini, fikirlerini yayabiliyor. Karşı tarafa aktarabiliyor. Mesela kitap göndermek çok kolay.
Evet,
yani posta yoluyla, kargo yoluyla hemen ulaştırabiliyor. Evet. Birçok imkan var ve Allah bu imkanları hep sadece tebliğ için, yani Müslümanlık görevimizi yerine getirebilmemiz için kolaylaştırmış. Bunları en güzel şekilde kullanmak lazım.
İnşallah.
İnşallah.
tebliğ yaparsınız, heykel yaparsınız, o da tebliğ olur. Edebiyatta tebliğ yaparsınız demişti. Onları da çok iyi kullanmak lazım. Ben hocamızın bir tane sözünü okumak istiyorum. İslam dini dehşet dini gibi gösteriliyor. O yüzden bu antipati meydana geliyor. Diyorlar ki İslamofobi, dehşete fobi var. Dehşetten korkuyor insanlar. Bir dehşet sisteminden bahsediyorsun sen, İslam diye tanıtıyorsun. Dehşetin adını İslam koyuyorsun. İslam dininde şefkat, merhamet, sevgi, sanat, estetik, bilim, güzellik her şey var.
Evet, maşallah.
Ben şöyle bir şey demek istiyorum. Bu tebliğ ile ilgili bazen böyle yanlış düşünceler oluyor. Sanki tebliğ bir kere Kur'an'da tüm Müslümanların bir görevi olarak, yani Allah'ın bildirdiği bir emir bu. Tebliğ yapmak sadece din konusunda ihtisas yapmış kişilerin, o konuda alim olmuş kişilerin, işte hocaların yapacağı bir iş değil. Çünkü insanlar şöyle düşünüyor, yani zaten hocalar var, evet, onlar anlatıyorlar. Zaten ilahiyat fakültesi mezunu kişiler bu işi işte en ince ayrıntısına kadar biliyorlar. Biz de kendi, ya biz de ne yapabiliriz ki, bu onların işi gibi. Ki onlar din tekim bunu meslek olarak icra ediyorlar. Aslında her Müslümanın bu görevi ve bunu yapmak, mesela yayında hocamız dedi, bu çok basit bir şey. Mesela kendi gücüne göre kitap dağıtabiliyorsan kitap dağıtırsın. Veya işte programı seyrettirebilirsin ailen. İşte misafirliğe gittiğin yerde programın açılmasını, evet, sağlarsın. Aslında çok ufak tefek şeylerle, yani insan fiili, bir örnek verdi hocamız yine. Köy lisede bir ama bir öğrencisi öğrencisinin işte abdest aldığı, beyniyle yürüyerek namaz, evet, kıldığı ile ilgili. Mesela fiili tebliğ yapıyor dedi. Bu da çok önemli. Müslümanlar aslında 24 saat kendi hal ve hareketleriyle, güzel ahlaklarıyla zaten tebliğ yapmış oluyor. Yani tebliğ, çok farklı tebliğ yöntemleri var. Kendi davranışlarında örnek olmak olabilir. Açıkça anlatmak olabilir. Bunlar çok etkili yöntemler. Ve tüm Müslümanın üstüne vazife. Yani belli kişilere, evet, ayrılmış bir konu değil bu. Evet.
Allah ayette şeytanla Allah'a sığınırım. Sizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler bunlardır diye buyuruyor. Geçen günlerde de burada velayet konusunda müminlerin birbiri üzerindeki veli ahlakını konuşmuştuk. İşte esas ahirete yönelik konu, bu konuda en önemli olan konuda, imani konuda bu velayet görevi devreye giriyor diye düşünüyorum. Çünkü esas insanın imanı, ahirete, sonsuz hayatı, Allah'la olan bağlantısı çok önemli ve dışarıda birçok insan hakikaten bilmiyor. Bildiğini düşünen birçok insan da dini çok yanlış olarak biliyor. Yani bağnazlığın dine zahiren katmış gibi göründüğü hurafeler yüzünden dini yaşayamayacağını, dünyadan eline eteğini çekmesi gerektiğini düşünüyor. Çok zor olacağını düşünüyor. İstesem de yapamam diye düşünüyor. Ama böyle olmadığını anlatmak bizim esas görevimiz inşallah.
Aslında hepimiz kendimizden biliyoruz. Tebliğ yapıldığında, hocamız şimdi az önce hatırlattığınız sözünü, kendimize tebliğ yapıldığında bu bizim düşünmemize vesile oldu. İman etmemize vesile oldu. Derinleşmemize vesile oldu. Belki hemen o anda etkisi olmayabilir. Belki bazı insanlarda hemen de etkili olmuştur. Ben hatırlıyorum, Maddenin Ardındaki Sır kitabı vardı hocamızın. Çok üstüne bayağı düşünmüştüm. Notlar almıştım. Tefekkür etmiştim. Ondan sonra çok aklımın açılmasına, imanımın artmasına vesile olmuştu. Demek ki o bir etki oluşturuyor. Hala da o bilgi bendedir ve hakikaten çok etkili olmuştur. Hocamızın yine bir belgeseli vardı, kalple ilgili bir belgeseli, onu seyretmiştim. Çok, yani gerçekten hiç daha önce düşünmediğim detayları anlatılmıştı, iman hakikati anlatılmıştı. Böyle insanın içine yerleşen ve imanın derinleşmesine vesile olan bilgiler 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, belki 5 yıl sonra birçok insanda etkili olacak. O sevgisizliğin, nefretin, işte belki dinsizliğini ortadan kaldırıp insanın çok güzel Allah'ı sevmesine, güzel ahlaklı bir Müslüman olmasına vesile olacak olabilir. O yüzden çok, yani bu bizim tebliğ görevimizi, Allah söylüyor ayetlerinde, hikmetle ve güzel öğütle yerine getirmemiz gerekir. Yine hocamızın hatırlattığı bir konudur. Sen de hatırlattın az önce. Bilgisayar ve internet, yani gerçekten çok büyük nimet. Allah Müslümanlara aslında vermiş bu nimeti. Dilediğimizce kullanabiliriz. Elimizde imkan var. Milyonlarca insanı buradan Çin'e ulaştırırız gerekirse. Amerika'nın en ücra köşesindeki evinde oturan tek bir insana tebliği ulaştırabiliriz. Böyle bir imkan yaratmış Allah.
Çünkü Allah, evet, bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytanla Allah'a sığınırım. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir diye. Müminlerin de oradaki tebliğdeki asıl amacı Allah'ın rızasını kazanmak, evet, oluyor. Sizin anlattığınız gibi. Allah'tan diliyor. Çünkü belli ki insanın öyle bir gücü yok. İnsanın öyle bir imkanı yok. İstediği kadar güzel anlatsın, güzel örnek olsun. Ama Allah o kişinin kalbine iman sevdirmezse mümkün değil. Ama Allah o kişinin kalbine imanı sevdirirse, o zaman
onu değiştirecek hiç kimse. Dünyada bütün insanlar ona karşı toplansınlar. Hiç kimse onu imandan vazgeçiremez. Onun için o anlamda da müminler Allah'a tevekkül ediyorlar. Yaptıklarının hepsini Allah'a adıyorlar. Yaptıkları her hareketi. Mesela hocamızın kitap dağıttığı dönemi anlattı hocamız yayında. O dönemde de hocamızın anlatımından anlıyoruz ki Allah'a adıyor. Allah için yapıyor. Allah'ta karşılığında tabii ki maşallah dünya çapında çok büyük bir etki yaratmış maşallah.
Konuyla ilgili Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Sana düşen yalnızca tebliğ yapmaktır. Hesap sormak bize aittir diyor Allah. Yani tam senin anlattığın gibi biz Allah'ın rızasını kazanmak için öncelikle Allah iyiliği emredin, kötülükten sakındırın emri gereği ve Müslümanların güzel ahlakının gereği olduğu için biz öncelikle güzel ahlaka çağırıyoruz. Ama baktığınızda eğer ki hani sonucu Müslümanlar sorumlu olmuyor. Tabii ki sen kendin yaşadığın gibi güzel bir hayat yaşamasını istersin karşındaki kişinin. İslam ahlakını birçok kişi daha fazla yaşasın istersin ama sonucu her zaman için Allah'ın belirler inşallah. Hatta hocamız bir sözünde söylemişti. Diyor ki okumak istiyorum. Tebliğ yaptığın kişi iman etmediğinde senin makamın daha yükselir. O az heyecanlıysa, sen çok heyecanlıysan senin makamın daha yükselir. Senin kaybettiğin bir şey olmaz. Yani bizim inşallah biz her şeyi, yani Müslümanın görevi her şeyi Allah'tan beklemek. Biz dünyada görürüz, görmeyiz, onu bilmiyoruz ama umudumuz, duamız hep en güzelini Allah'ın karşılaştırması ve bütün herkesin tabii ki güzel ahlak yaşaması. Ama biz sonucu her zaman Allah'tan bekliyoruz tebliğde de inşallah.
Çünkü Allah'ı tanımadan bir insanın yani dingin bir ruhla, akılla, huzurlu bir hayat yaşaması mümkün değil. Ahiretini zaten Allah'a vermişsin, kaybetmiş oluyor. Yani sonsuz kayıp içinde oluyor. Birçok insanı görüyoruz dışarıda, dinden uzak yaşayan insanları kastediyorum. Dünyada yani neyle tatmin bulunmaya çalışırsa çalışsın olmuyor. Çok iyi bir işlerinde çalışıyor. Şahane kıyafetler giyiyor. Çok güzel bir arabası, evi, işte eşi, çocukları, her şey oluyor istediği. Ama yine de eksikliğini hissediyor. Yani hiçbir şeyin eksikliğini hissetmese bu sefer elindekileri kaybetme korkusu oluyor. Ama Müslüman'da böyle bir şey olmuyor. Neden? Çünkü Allah'ı biliyor. Allah'ın her şeyi emanet olarak verdiğini biliyor. Dilerse alacağını biliyor ama bundan da memnun olacak. Çünkü Allah eğer alırsa onu da onun için en hayırlı olan olmuş olacağını biliyor. Dolayısıyla sürekli bir huzur, mutluluk, Allah'a tevekkülden gelen bir neşe oluyor Müslüman'da. Ve inşallah bu ruhla yaşadığı için ahiretini de kazanmış oluyor. Yani insan bu yönünü düşününce de vicdanen de zaten Allah'ın emri Kur'an'da bütün insanların bu mutluluğu yaşamasını istiyor. Yani tanımasını istiyor. Onun için de bizim yapmamız gereken dediğiniz gibi halimizle, tavrımızla, elimizden gelen bütün imkanlarla tebliğ yapıp tanıtmak, Allah'ı tanıtmak, Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak. Hocamız da zaten hep anlatır yayınlarda. Allah'ın varlığı çok açık. İnsanlar genelde %50-50 oluyorlar. Ya imana ya da imansızlığa yönelik oluyorlar. Burada da işte iman hakikatleriyle evrim teorisinin ne kadar zaten çürük ve mesnetsiz olduğu ortaya çıktı. Bir protein bile kendi kendine oluşamıyor ve hiç hücre hiçbir şekilde oluşamıyor. Yani birkaç tane konuyu bile insan öğrendiğinde çevresindeki birkaç kişi anlatsa Allah inşallah çok güzel bir sonuç yaratır.
İnşallah. Pardon, çok ufak bir şey diyecektim. Aynı zamanda Kur'an'da Allah şunu bildiriyor. Tebliğ yaparken kendinizi unutmayın uyarısı var. Yani mesela şimdi biz burada tebliğ yapıyoruz, anlatıyoruz. Ama burada önemli olan yani Müslüman bir öğretici konumunda değil. Yayında hocamız da dedi. İşte bu kitabı oku, ben sana öğretiyorum. Ben daha iyi biliyorum, sen benim öğrencim. Yani öyle bir öğrenci-öğretmen ilişkisi olmuyor. Zaten bu yani... Bir görüntü, Allah'ın gösterdiği bir görüntü, tebliğ sonuç da beklemeden görevi olarak insan tebliğ aslında kendi kendine yapıyor bir yerde, kendi kendine konuşmuş oluyor. Onun için orada tebliğ yaparken insan tabii kendisini de unutmaması gerekiyor. Çünkü bu konuşulanların hepsi hepimiz için geçerli inşallah.
Ayeti hatırlatmak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tam Piraye'nin... bahsettiği konuda. Siz insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz, yine de akıllanmayacak mısınız diyor. Dediği gibi pirayenin çok önemli. Yani ben tabii söylediğim, yani Müslüman yaptığı tebliğde her söylediği sözden kendisi de öncelikle sorumlu. Yani ben güzel ahlaka çağırırken öncelikle güzel ahlak göstermekle sorumluyum. Yoksa öbür türlüsünde samimiyetten uzak ve gerçekten karşıdaki insanın da samimiyete yaklaşmasını engelleyecek bir durum olur. Hatta bu konuyla ilgili hocamız hep hatırlatır. Bazı kesimlerde var yani İslamiyet'in ücretle yani para karşılığı tebliğ edilmeyeceğine dair hocamız hep hatırlatmada bulunur. Çünkü ayette söylüyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, içinizden ücret istemeyenlere uyun diyor. Evet. Biz hocamızda da hep bunu örneği gördük. Maşallah peygamberlerimizde öncelikle. Yani öncelikli olan aksine hatta dün söylemişti hocamız. Hani can beslemek değil de Allah yolunda can adamak. Evet. Değil mi? Yani demek ki benim eğer ki en ufak bir İslam yolunda kullanabileceğim bir canım, bir malım, mülküm varsa ben öncelikle onu kullanmakla mükellefim. Değil ki üstüne para alayım. O zaman da gerçekten zaten yine samimiyetten uzak bir tebliğ yöntemi olmuş oluyor.
Bediüzzaman'ın da çok kısa bir cümle söyleyeceğim. Bediüzzaman da bilirsiniz bütün kitapların başında ey nefsim diyor. Önce anlattığı konuyu kendine hitap olarak yazıyor. Sonra diğer kişiler olarak.
Bediüzzaman'la ilgili bir şey ekleyeceğim. Hocamız geçen gün hatırlatmıştı. En zor zamanlarda, yani en zor şartlarda hapishanede oluyor. Tebliğ gene yapıyor. Yani tebliğ yapmamız için çok zengin olmamız, çok konforlu evlerde yaşamamız, önce para kazanıp ondan sonra tebliğe başlamamız gerekmiyor. Bulunduğumuz her ortamda, her an yanımızda oturan bir kişiye her şartta yapabiliriz. Zaten en güzel örneklerden biri bizim gördüğümüz hocamız. Her bulunduğu her mekanda, bulunduğu her ortamda mesela her gün 5 saat 6 saat yayın yapıyor. Bunun öncesinde geçirdiği yıllar boyunca akıl hastanesinde, hapishanede hep tebliğ yaptı. Bediüzzaman'a hocamız hep örnek verir. Şeyh Nazım Hazretleri'ni gördük. O da bulunduğu her ortamda tebliğ yapardı. Biz de onları örnek alıyoruz. Yani her zaman her ortamda Allah tebliğ yapmamızı söylüyor.
İmkanların kısıtlı olması da aslında Gülşen'in dediği gibi, birkaç örnek vereceğim. Hiç insanları engellememesi lazım. O bir bahane asla olamaz. Çünkü ya her insan bir yerden bir kağıt, bir kalem bulabilir. O kağıt kalemle sevgiyi anlatan bir söz yazsa, güzel ahlakı anlatan bir söz yazıp bir kafede bir yerde bir yere bıraksa, oradan belki gün içinde onlarca kişi gelip o yazıyı okuyacak. Onların kalplerinde bir yumuşama olacak. Onların kalplerinde oluşan yumuşama, oluşacak olan olumlu enerji belki etraftaki diğer kişilere yayılacak. O bu mesela sadece belki o gün içinde 100 kişiye yapılacak bir tebliğ olur aslında. Bunun gibi yapılabilecek çok fazla şey var. O yüzden işte ben vaktim yok, çalışıyorum ya da ben öğrenciyim, okula gidiyorum, böyle bir şeylerle vaktim, para, belki maddi imkanlarım yok diye bir şey düşünebilirim ama bunların hiçbirisi, yani vicdanı olan bir insan için hiçbirisi bir engel olamaz. Zaten bir Müslümanın üzerinde tebliğ yani en büyük farz vazifelerden bir tanesi. O yüzden yani okulun var, işte dersin var, başka bahaneler üreterek bunu geri plana atması vicdansızlık, ki zaten ne vakit, yani çok fazla bir vakit almaz. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi bir insanın bir dakikasını alır bir yere bir cümle yazmak. İnternete girip bir forum sitesine ya da Facebook'ta herhangi bir sosyal paylaşım sitesinde bir cümle yazmak bir insanın ne kadar vaktini alır? Düşünün, nelere vakit harcanıyor gün içerisinde? Seyredilen diziler, maçlar, izlenilen, bunların hepsi ne kadar vakit alıyor? Orada 5 dakika bile sürmez. Bir de şey de değil ya, kendilerinden bir şey üretmeleri de gerekmiyor. Çünkü hocamızın örneğin kitapları, gün içinde programlarında söylediği sözler, yüzlerce hazır bilgi var zaten. Bu hazır bilgileri kullanarak insanlara yaymak, bunlar çok az vakit alır. O yüzden böyle bir bahaneyi insanın kendisine üretmesi çok vicdansızlık olur. Hocamızın yine günah hatırlattı dünkü örneğinde, Allah yolunda can adanır, Allah'a can verilir, beslenmez söz. Aslında bu anlamda da ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar rahatlarına bakma peşinde oluyorlar. Yani orada ben şimdi işte bir müzik dinleyeceğim diyor mesela. O kendi keyfinde oluyor. Ya da işte ben şu dizi vardı, şunu seyredecektim diyor. Kendi rahatını düşünüyor. Halbuki başka insanları düşünmesi lazım. Belki iman zafiyetinden dolayı psikolojik anlamda rahatsız olan insanlar çok fazla vardır. Çok önemli. Orada kendisinin dizi seyretmesi mi önemli? Kendisinin bir müzik dinlemesi mi önemli? Orada insanlara sağlayacağı olumlu etki mi önemli? Vicdanını düşünüp kendi nefsini değil, diğer insanlara yapacağı hizmeti, Allah rızası için yapacağı hizmeti düşünmesi gerekir bir Müslümanın inşallah.
Bir de Allah bir ayette şeytanın Allah'a sığınırım. Siz kendinize olan nimeti değiştirmedikçe Allah sizin üzerinizdeki nimeti değiştirmez diyor. Yani ilk başta biz kendimizi değiştireceğiz. Kendimizi güzel ahlak, mesela ilk başta tebliğ yapmaya, insanlara anlatmaya. Sonra zaten çevremizdeki herkes değişir. Dışarıdaki insanlar da hani bir tek benim
çaba harcamamla ne olur gibi bir düşünce içerisinde olmaması gerekiyor. Bu çok büyük, şeytanın en büyük aldatmacalarından bir tanesi. Hocamız mesela tek başına başlıyor bu davaya ve tek başına çok ciddi bir, yani hiç yılmadan, usanmadan, bıkmadan, çok ciddi bir Mevla'yla da öyle bir durum da yok. Sadece samimiyetle başlıyor bu yolda ve şu an tüm dünyada hocamızı dinliyorlar. Tüm dünyada insanlar televizyonumuzu herkes izliyor. Ve bizi tanıyorlar.
Evet. Zaten şöyle düşünmek lazım. Allah'ın dininin yayılması için bizlere ihtiyacı yok tabii ki Allah'ın. Evet. Yani aslında insan tebliğ kendi için yapıyor ve hayırdan ne işlersek de aslında her nefis onu kendisi için işlemiş oluyor. Dolayısıyla başladığı söylediğimiz gibi bu bence, yani ben kendimden de örnek vererek söylemek istiyorum. Aslında tebliğ de en etkili yöntem. Çünkü dediğiniz gibi yani bilgiye ulaşım artık çok kolay. İnternetten bakılabilir, kitapları okunabilir. Bu kısım aslında çok yapılamayacak gibi bir kısım değil. Ama şu çok önemli. Gerçekten iyiliği emmeden ve gösteren, yani kendi üzerine vücut bulmuş şekilde yaşayan bir topluluk olması çok önemli. Yani benim için gerçekten bu çok etkili olmuştu. Çünkü ben anlatılanları yaşayan insanlar gördüğünde, işte hocamız da bu örneği gördüğünde etkili. Yani bir, tabii ki bir tavsiyede bulunuyor ama o tavsiye kendisi zaten hayatında yaşıyor. En güzel şekilde onu yaşayan bir örnek gördüğünde insan o zaman bunu yaşanabilir olduğunu düşünüyor. Yoksa birçok hocalarımız yani çok güzel dini konularda anlatımlarda bulunuyorlar. Ama bir insanın 24 saat, yani bu çok önemli, 24 saat dini yaşadığını gördüğünüzde bence bu yapılabilecek en mükemmel tebliğ oluyor. Ve en ikna edici, insanın kalbini yatıştıran yöntem bu oluyor aslında.
Allah'a ait şöyle buyuruyor, şeytanın Allah'a sunuyorum. Her nefis kendisi için bir basirettir. Evet. Aslında insan kendini Kur'an'da Allah'ın bize bildirdiği emirleri uygulayıp uygulamadığı, evet, ne kadarını yaptığı, vicdanını ne kadar iyi kullanıp kullanmadığını çok iyi biliyor. Allah öyle bir imkan vermiş, yani o vicdan gibi bir nimet varken bizde. Onu azını kullanmak o zaman gerçekten ahirette hesabını, evet, veremeyeceğimiz bir sorumluluk olur, Allah korusun. Çünkü ayetlerde Allah bildiriyor, elleri konuşacak, dilleri konuşacak, gözleri konuşacak. Eğer gerçekten samimi olarak yaşamadıysa bir insan, evet, ve Kur'an'a uymadıysa, Allah'ın emirlerine uymadıysa, artık bedeni ahirette doğruyu söylüyor. Yani yaptım diyor ama onun bakıyor dili konuşuyor, hayır yapmadım diyor. İşte görmedim diyor. Ben mesela diyelim namaz kılanı görmedim diyor bir kişi. Gözü itiraf ediyor, sen gördün diyor. İşte öyle bir duruma düşmemek için de insanın vicdanını gerçekten çok iyi kullanması, evet, gerekiyor. Hiçbir anında atlamaması gerekiyor. Şimdi senin dediğin gibi. Yani iki örnek var. Biri dizi izleyebilir. Belki kılıfına da bir anlamda uydurabilir. Evet. Yani yorulmuştur, bir şey vardır, dikkatini dağıtmak istiyordur birazcık falan filan. Böyle, evet, şeyleri uydurmak isteyebilir ama orada gidip tebliği de seçebilir. İyi, evet, bir yöntemi de kullanabilir. Orada işte vicdan devreye giriyor. Tabii. Bir de
Piraye'nin söylediğine bir şey ekleyecektim. Çok önemli bir noktayı hatırlattı. Yani insanın, yani Allah'ın din ahlakının yayılmasında dünya üzerinde, yani Allah'ın bize ihtiyacı yok dedi. Gerçekten öyle. Birkaç akşam önce ben yayına gelememiştim. Siz yine Allah razı olsun sohbet etmiştiniz. Ve ben televizyonda izlerken Allah onu hissettirdi. Yani Allah'ın bana ihtiyacı yok. Yani ben olmadığımda da, değil mi, İslam dini en güzel şekilde, evet, Allah'ın izniyle tebliğ edilir ve Allah'ın izniyle yayılır. Dolayısıyla insanın her an onu hatırlayıp, yani bizim her birimizin Allah'ın adını anmaya muhtaç olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Evet, bizim kişi, yani tek tek birey bizim iyiliği emredip kötülüğe, kötülükten sakındırmaya, Allah'ı anmaya, Allah'ın varlıklarındaki güzellikleri görmeye ihtiyacımız var. Allah ayette diyor ki, şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, sizler Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hamittir, övünmeye layık olandır diyor. Dolayısıyla onu her an hatırlayın. Yani bizim Allah'a muhtaç olduğumuzu, inşallah Allah'ın izniyle en ufak bir hikmetli söz söylediğimizde de Allah nasip ettiği için, Allah dilediği için söylediğimizi hatırlamamız gerekiyor.
İnşallah.
Kur'an'da tebliğ yaparken bazı insanlar Allah Kur'an'da nasıl tebliğ yapılacağını anlatıyor mu? Bazı insanların şöyle bir çekincesi olabilir üniversite ortamında mesela. Ama çevresini kaybetmekten çekiniyor. Arkadaşı ortamı var. Kimi ortamları da bilirsiniz. Zübbe ortamları olur. İslam'dan, dinden, iman akıtlarından bahsettiğinde belki onu dinlemek istemezler. Çevrelerinden uzaklaştırmak isterler. Ama şimdi hangisi daha iyi o insan için? Yani o arkadaşlarıyla birlikte olması mı? Ki öyle insanların ahlakını da bir düşünün. Eğer bir insan kendisini yaratan Allah'ın yarattığı güzellikleri dinlemek istemiyorsa belki yani daha sonra düzelecek olabilir ama öyle bir zübbelik ve katılık varsa içinde belki de Allah ona daha güzel bir arkadaş çevresi yaratacaktır. Evet. Öyle bir şey mi iyi? Allah'ın tebliğini ondan çekinip yapmaması mı iyi mi? Tabii ki insan Allah'ı tercih eder. Müslümanların yolunda ilerlemeyi tercih eder. Ama tabii ki ortamına göre insan yani bakabilir hani Hazreti Musa Firavun'a tebliğ yapıyor. Düşünün güzel sözle ve hikmetle. Hı hı. Gene güzel öğütle, güzel sözle. Hepimiz öyle yapıyoruz. Bütün Müslümanlar o şekilde tebliğ yapıyor ama yani kaybetmekten çekindiği şeyi insanın düşünmesi gerekir. Öyle bir çevre mi? Müslümanların yolu mu? Tabii ki insan Kur'an'ı tercih eder. Allah'ın gösterdiği güzel ahlakı tercih eder.
Allah'ın ayetinde Rum suresi 60'ta şeytanlar Allah'a sınırım. Öyleyse sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Kesin bilgiyle inanmayan sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe ve gevşekliğe sürüklemesin.
Evet. Maşallah. Ben sohbetin başında da biraz bahsetmiştim. Evrim teorisi nedeniyle şu an dünyada dinsizlik çok hakim diye. Şimdi Beril'in okuduğu ayette de Allah kendi dininin hakim olacağını söylüyor. Bizim sabırla ve dirayetle bunu da yani Allah'ın tebliğini sürekli devam ettirmemizi Allah bize öğütlüyor. Şu anda dünya çapında Allah'ı müthiş bir inkar var. Bu aslında insanlar buna çok şaşırmaları lazım. Çünkü Allah bütün nimetleri yaratan, her şeyi bilimi yaratan Allah. Onlar bilimi kullanarak Allah'ı haşa inkar etme yolunu tercih ediyorlar. Ve buna kimse yani çok çok nadir insan karşı çıkıyor. Böyle bir şey yoktur diyor. Ama hocamız 30 sene önce, 35 sene önce tek başına çıktı. Yani hiç bu bütün dünyada hakim bir güç bununla baş edilemez demedi. Tek başına çıktı, küçük bir broşürle evrim teorisinin geçersizliğini delilleriyle, bilimsel delilleriyle anlattı. Ve şu an etkisini görüyorsunuz, dünya çapındaki etkisini. Yaratılış Atlası dünyadaki en etkili üniversitelerde, en etkili profesörlerin elinde, en ünlü, yani dünyayı yöneten aslında kadronun elinde. Ve hepsi büyük bir şoka uğradılar bu gerçekle yüzleştiklerinden dolayı. Demek ki bir kişi tek başına bunu yapabiliyor. Allah dilerse, Allah bu gücü yaratan Allah zaten. Allah dilerse bu gücü yaratıyor. O yüzden Müslümanın benim yapacağım tek bir şeyle tek başıma bununla baş edemem diye bir şey asla mümkün değil. Çünkü her şey Allah'ın kontrolünde. Şu anda da bu etkiyi Allah bize gösteriyor zaten. Türkiye'de evrime inanmayanların oranı en yüksek ülkelerden bir tanesi. En inançlı ülkelerden bir tanesi. Bu da hocamızın vesilesiyle. Normal şartlarda böyle bir şeyin olması için hiçbir gerekçe yok. Bizde de çünkü aynı dünyadaki bütün eğitim sistemi Darwinist eğitim üzerine kurulu. Türkiye'de de aynı şekilde bunun olması için hiçbir normal şartlarda gerekçe yok. Ama sadece hocamızın samimi ve etkili tebliğ sayesinde yıllardır dağıtılan broşürler, yapılan yayınlar, yazdığı makaleler, gazetelere, dergilere verilen evrimin geçersizliğini anlatılan ilanlar vesilesiyle bugün Türkiye'de gençlerin hiçbirisi evrime inanmıyor. Herkes hocalarıyla yani buna inanmadıklarını söylüyorlar. Sınavlarda artık mecburen not alabilmek için evrim sorularını cevapladıklarını, hatta yanına not düşüyorlar. Bu böyle değil, ben buna inanmıyorum, evet, ama notumu almak için mecburen böyle şey yapıyorum diye. Hatta bunun biliyorsunuz İngiltere'de okullarda tıp öğrencileri hocalarıyla tartışıyorlar böyle değil diye. Hocamızın kitaplarını delil göstererek sizin anlattıklarınız şekilde değil, yaratılış var diye hocalarıyla tartışıyorlar. İşte böyle etkili, Allah dilerse böyle etkili bir tebliğ kılabiliyor. Bizim de hiç vazgeçmeden elimizden gelen en iyi gayreti göstererek biz de bundan sorumluyuz. Sadece hocamıza bırakmak değil. Çünkü yani bunun için bilim adamı, profesör olmaya gerek yok. Sadece vicdan kullanmak gerekiyor. Hocamız vicdanını kullandı. Allah böyle bir etki yarattı. Hepimiz bundan sorumluyuz, bütün Müslümanlar. Kimsenin bir ayrıcalığı yok. Yani peygamberler nasıl sorumluysa biz de öyle sorumluyduk inşallah.
Yani
yapıldığında ne olacak diye de düşünmemek gerekiyor. Yani sonucunda ne olacak? Tebliğ yaptık. Ne olacak? Müslümanlar birlik olacak. Bu dünyadaki zulüm kalkacak. Zaten en başta Allah istediği için biz bunu yaparız. O insanın ahiretini kurtarmış olacaksınız. Birçok insanın ahiretinin kurtulmasına vesile olacaksınız. Dünyada birlik, beraberlik, merhamet, sevginin yayılmasına vesile olacaksınız. Yani sonuçları çok güzel olur inşallah. Allah etkili kılar onu.
İnşallah. İsterseniz bugün sohbetimizi burada bitirelim. İnşallah. Yarın tekrar görüşmek üzere inşallah.
İnşallah. İnşallah.